Ayrım 55 sayfa 172. Anayasa yapısında çelişen yollar. 20 Ocak 1921 Teşkilat Esasiye Kanunu, daha önce de değindiğimiz gibi olağanüstü şartlar içinde çıkartılmıştı. Bu kanun çıkartılırken düşman henüz Anadolu'daydı. Bursa'da dahil olmak üzere Eskişehir, Kütahya, Afyon üzerinden Menderes'e inen düşman cephesi, bütün Batı Anadolu'yu Yunanlıların eline bırakıyordu. Trakya keza düşman elindeydi. Hulasa sonuç henüz belli değildi. Onun için 1921 Anayasası, getirdiği kesin milli hakimiyet ilkeleriyle platonik bir şuralar havası içinde düzenlenmişti. Bu kanun tasarısını meclise sunan İsmail Supi Sosyallıoğlu'nun gerekçe ve metni açıklayan uzun nutku okunursa, bu kanunu hazırlayanların kuzeyde gelişen ihtilalin etkileri altında bulundukları sezilir. 1924 Teşkilat Esasiye Kanunu ise Fransız ihtilalinin güdücü ilkelerini, insan hakları prensiplerini kendi yapısına alır. Bu kanunla yeni Türk Devleti Batı demokrasilerine yönelir. Türkiye, demokrasi yahut milli hakimiyet esasına dayanan tek meclisi bir parlamento nizamına yerleşir. 27 Mayıs ihtilaline kadar devlet yapısına esas olan 1924 Anayasası, bizde ancak anayasa hukuku bakımından incelenmiştir. Ama bu kanunun üzerinde bir başka yönden biraz durmalıyız. 1924 Anayasası, normal gelişme şartları içinde bulunan herhangi bir Batı demokrasisi için kusursuz bir kanun sayılabilir. Çünkü bu demokrasilerin bütün standart prensiplerini benimser. Kanunun 8 maddelik ahkam-ı esasiyesi, parantez içinde temel hükümler, o güne kadarki Türk milli mücadelesinin fütuhatını, parantez içinde elde edilen kazanç ve alınan mesafe, gerçi içine almıştır. Ama acaba bir Türk milli kurtuluş hareketi nedir? Ve o güne kadar olan fütuhat bu mücadelenin tamamı mı demektir? Bu soruların cevapları araştırılınca 1924 Anayasası'nın yapısında bazı yetersizlikler görürüz. Çünkü 1924 Anayasası, Milli Kurtuluş Hareketi'nin tarihi zorunluluk ve özelliklerinden gelen bütün ilke ve organları kapsamamaktadır. Milli Kurtuluş Mücadelesi, bilhassa sosyal ve ekonomik prensipleri bakımından bütün hedeflerine ulaşmamıştır. Bunda 1924 Anayasası'nın önemli etkileri vardır. Şöyle ki, Türk Milli Kurtuluş Mücadelesi aslında neydi? Bu mücadeleyi açan Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapılarına göre kalkınma, inşa, yeniden teşkilatlanma organları neler olmalıydı? Yani yeni anayasa neler getirmeliydi? Bu problemler açısından 1924 Anayasası'na bakıldığı zaman onun yetersizliği ve o güne kadarki fütuhatı benimsemekle beraber ondan sonraki ekonomik ve sosyal gelişmelere cevap vermek bakımından bazı çelişmeleri içinde sakladığı göze çarpar. O güne kadarki Türkiye tam bir yarı sömürgeydi. İdari ve ekonomik nice kayıtlarla bağımlı bir memleketti. Gelişmemişti. Harap ve perişandı. Tarım ilacından, sanayiden yoksun, deniz ulaştırma vasıtalarından mahrum, kara ulaştırma vasıtaları yetersiz, yolsuz, ışıksız, sermayesizdi. Hiçbir sermaye birikimi olmayan fakat topyekün inşaya muhtaç bir ülkeydi. Ama öyle bir inşa sistemi ki onu milli mücadelenin konusu olan ve Gazi'nin defalarca belirttiği gibi hem emperyalizmin esaretinden hem de kapitalizmin kontrolünden kurtarsın. Dünya milletleri içinde siyaseten ve iktisaden hür ve eşit bir ülke haline getirsin. Memleketteki eşraflık, derebeylik, ağalık, şeyhlik, faizcilik, toprak köleliği, iş sefaleti gibi yüz kızartıcı müesseseler hızla ve esasında tasfiye edilsin. Aynı zamanda hem kuzeydeki ihtilali hem batıdaki sosyal çatışmalara, sınıf kavgalarına yol açan içtimai farklılaşmalar önlensin. Milli mücadelenin objektif yapısından, tarihi zorunluluklardan ve çağın akımından gelen ilkeler ve düzenlemeler elbette ki ancak anayasanın yapısında yer alacaktı. Yani İstiklal Savaşı'nın topyekün egemenlik mücadelesi, gayret ve heyecanı bu defa da topyekün bir düzenleme ve yeniden kuruluş hamlesine çevrilerek milletin ve memleketin yapısı içeride milli egemenliğe dayanmalıydı. Dışarıya doğru kayıtsız şartsız müstakil fakat çağın teknik seviyesine göre geliştirilmiş ileri bir devlet nizamına yöneltilmeliydi. Hulasa yeni anayasa bazı yeni organlar getirmeliydi. Halbuki 1924 Anayasası'nın yapı ve fasılları klasik Batı demokrasisinin normal teşkilat ve ilkelerini aktaran liberal bir sistemi getiriyordu. Bu kanun hiçbir inkılap vaat etmiyordu. Milli yapıyı kalkındırıcı, teşkilatlandırıcı veya kalkınmayı hızlandırıcı ilkeler ve organlar getirmiyordu. Türkiye'nin yarı sömürgelik devrinin geriliğinden ve halsizliğinden kurtulabilmesi için anayasa yapısında hiçbir itici güç yoktu. Eğer henüz son sözünü söylememiş ve yapabileceklerini bitirmemiş olan bir Gazi Mustafa Kemal de olmasaydı, Bu kanunun gölgesinde yeni Türkiye hiçbir hamle yolu bulamadan ve hatta arayamadan kısırlaşır giderdi. Hulasa Batı'da liberalizmin iflas ettiği Birinci Dünya Harbi sonrasında bizim 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuz, Birinci Dünya Harbi sonu ile beraber başlayan çağ dönümüne karşı garip bir göz kapayış, çağın akımını görmemezlik içindeydi. Gerçi bu kanun Tanzimat'tan beri Batı nizamına yöneliş şeklinde başlayan eğilimleri kanunlaştırıyordu. Cumhuriyet idaresini pekiştiriyordu. Bu bakımdan belki bir devrimdi. Ama ilerisi için bir köstek de olabilirdi. Bu kanunun havası içinde Mustafa Kemal'in yeni reformlara yani devrimsel çabalara yönelişini insan biraz da içi burkularak karşılar. Çünkü o statik bir devlet yapısı içinde dinamik çıkışlar yaparken kendini kim bilir ne kadar yalnız hissetmiştir ve yorulmuştur. Zira 1924 Anayasası hiç kimseyi hiçbir hamleye itmiyordu. Bu durgunluk içinde soy bir hamleci olmayan insan pek çabuk gevşeyebilirdi. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti getiren anayasa değişikliğine ve Mustafa Kemal'e rağmen Teşkilat-ı Esasiye Encümeni nasıl devletin dini İslam'dır maddelerini sıkıştırarak laik gidişi zedelemişse, 1924 Anayasası'nın da Mustafa Kemal'in reformlar ve inkılaplar yönünü daha ilk adımda kösteklediği bir gerçektir. Çünkü anayasanın yapısında ekonomik ve sosyal hamle ve inkılaplara yahut müesseselere imkan verecek maddeler yoktu. Nitekim örneğin Mustafa Kemal daha 1922 meclis açılış nutkunda çok açık ve kesin bir toprak reformu vaat hatta ilan ettiği halde bu reform bugün de yani 34 yıl sonra bile hala yapılamamıştır. Bu örneği çoğaltabiliriz. 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile o günkü dünya şartlarından gelen ihtiyaç ve zaruretler de anayasanın yapısı ile çelişmeye düşmüştü. Nitekim daha sonraları Gazi Mustafa Kemal bu çerçeveyi elinden geldiği kadar parçalamaya çalışmıştır. Fakat bu konulara geçmeden önce biz 1924 ve 1925 yıllarını saran ve bir aralık doğuda büyük sahalara da yayılma istidadı gösteren isyan hareketlerine varan ayaklanmalar, iç çatışmalar ve tasfiyeler üzerinde durmalıyız. Çünkü Cumhuriyet'ten sonra Gazi Mustafa Kemal'in kendi mizaç ve şahsiyetinde açıkça terazinin bir kefesine koymasını icap ettiren en önemli olaylar 1924-1925 yıllarında olmuştur.